Hoş geldiniz tekrar. Bu salonu bu kadar dolu gördüğüm çok çok ender etkinliklerden biri. Mazhar Fuat Özkan konseri gibi olmuş. Gerçekten öyle. Ben en son MFÖ konserinde böyle gördüm. Çok sağ olun zaman ayırdığınız için. Bu büyük bir özveri bu devirde. Şimdi ben bu konuşmaya davet edildiğimde heyecanlandım. Düşündüm ne anlatsam acaba vesaire diye. Ve bir süre sonra neden heyecanlandığımı ve neden düşündüğümü düşünmeye başladım. Yani beni heyecanlandıran şey neydi? Günün sonunda işte bir grup genç arkadaşın karşısına çıkıp bir şeyler söyleyeceğim, anlatacağım ve işte 15-20 konuşmacıdan birisi olacağım. Belki kimsenin aklında bile kalmayacak. Beni düşündüren şey nedir? Heyecanlandıran şey nedir diye bir süre düşündüm. Sonra bunun aslında sizinle ilgili bir şey olmadığını anladım. Yani beni buraya boş salona çağırmış olsalardı dahi eşit derecede heyecanlanıp düşüneceğimi fark ettim ve bunu bütün samimiyetimle hissettim. Yaptığım işleri iyi yaptığım iddiasında değilim ama iyi yapabilmek için herkesten daha çok çalıştığım konusunda sizi temin edebilirim. Bence içinde yaşadığımız dönemin en büyük sıkıntılarından bir tanesi de bu. Çoğumuz işlerimizi iyi yaptığımız iddiasındayız. Bu bizler tarafından dile getirilmemesi gereken bir şey. Ben senede 90'a yakın defa farklı vesilelerle böyle irili ufaklı sahnelere çıkıyorum. Şu ana kadar hiç kendimi anlattığımı hatırlamıyorum. Yani böyle birkaç küçük ipucu dışında kendime dair. Başkalarının hikayelerini anlatıyorum. Çünkü bunun daha samimi ve inandırıcı olduğunu düşünüyorum. Yani eğer makbul bir hikayem varsa ileride birileri benim adıma anlatırlar zaten bu sahnelerde diye düşünüyorum. Yani bu dönemde sanıyorum önemli yetkinliklerden bir tanesi bu ego mego gibi şeyler var ya hani uçalım mı mütevazı bir şekilde oturalım mı ikileminde kalıyoruz. Benden önceki sunumların satır aralarına da sızdı. İşte bu konuda muhasebesini yapmamız gereken şey iyi olduğumuz iddiasının yerine yaptığımız işe çok saygı duyarak çok iyi yapmak gerektiğini düşünüyorum. Ve bunun çok daha kolay olduğunu düşünüyorum. Çünkü burası işini çala kalem, vasat yapıp kaçıp gitmeyi düşünenlerin ülkesi. Bunu evinize gelen tesisatçıdan, marangozdan, sınıfınıza giren öğretmenden ya da sahnede karşınıza çıkan insanlardan da gözlemleyebilirsiniz kimi zaman. Bugün en azından böyle bir şey değil. Burada söz meclisten dışarı diyorum. Ama çok büyük bir derdimiz var. Dertlerimizin başında 18 dakikalık sunumlarda hayatınızı değiştirecek şeylerin sizlere aktarılmasını beklemek var. Zorlu Center'ın ihalesi 800 milyon dolara yapıldı. Şu yürüyerek geçtiğiniz araziye birileri 800 milyon dolar verdi. Üstüne bu kadar tesisi yapmak için bir o kadar daha para verdi. En az bence 2 ile çarpın. Yani burası böyle milyar dolarlık bir yer. İçinde bulunduğunuz salon dünyanın en modern sahnelerinden bir tanesi. Dünyanın en gelişmiş teçhizatları var. Siz görmüyorsunuz buranın devasa bir sahne arkası var. Ve bu sahne arkası performans için mimari açıdan inşa edildiğinden dolayı Türkiye'ye şu ana kadar gelme imkanı bulamayan şovlar, gösteriler geliyor. Çünkü arkaya tırlar yanaşabiliyor. Dünyanın en rahat performans koltuklarından birindesiniz. Ben kabaca bir hesap yaptım programa baktığımda. Burada sahneye çıkan insanların maliyeti 200-250 bin lira arasında. 5 kuruş para vermediniz ya. Bugüne dair en büyük problemlerimizden biri bu. Bedelsiz olarak çok büyük şeylere maruz kalıyoruz. Beni geçin hadi. Ben boş konuşan bir adamım. Buraya çıkan insanları bir gözünüzün önünden geçirin. E-mail atsanız, sosyal medyadan fiş tekleseniz randevu almak için belki aylarca bekleyeceksiniz. Bir ihtimal bir boşluk bulacaksınız. Ya da bir çağıracaksınız dinlemek için onu vesaire. Belki böyle dudak uçuklatan bedellere mal olacak bu size. Bu insanlar sizlere bir şeyler vermek için çabalıyorlar. Dünyada böyle bir zaman dilimi olmadı. Arkadaşlar girişimci olun. Arkadaşlar ne olur şunları öğrenin. Bakın şu yeteneklerle donanın. Böyle bir şey olmadı ya. 800 milyon dolar vererek şu araziyi alan Zorlu'ya acaba hangi mentor destek verdi? Hangi yaşam koçuyla çalıştı dersiniz? Girişim hangi girişimcilik zirvesinde networking yaparken acaba iş şeyi buldu, yatırımcı buldu dersiniz? Ha? Böyle bir şeyler yok değil mi? Bu dönem enteresan bir dönem. Dönemin üzerinde yeterince düşünmeden dönem sürecinde bir şeyler inşa etmeye çalışıyoruz. Zorlu. Dolayısıyla ben de size neler paylaşayım derken düşündüm ve dedim ki ben sizlerle iki şiir, üç tane de fikir paylaşayım. Şimdi benden önceki konuşmaların dramını anladım ne oluyor diye. Ben düğmeye basıyorum ama herhalde biraz uzakta kaldı frekans. Evet. Şimdi ilk şiirim Nazım Hikmet'ten. Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden. Yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Yani o derecede, öylesine ki mesela kolların bağlı, sırtın duvarda yahut kocaman gözlüklerin, beyaz gömleğinle bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için. Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken. Hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. Yani öylesine ciddiye alacaksın ki hayatı, 70'inde bile mesela zeytin dikeceksin. Öyle çocuklara kalır falan da değil. Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için. Yani yaşamak yanı ağır bastığından. Diyelim ki ameliyatlık ağır bir hastayız. Yani beyaz masadan bir daha kalkmamak ihtimali de var. Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini biz yine de güleceğiz anlatılan Bektaşi fıkrasına. Hava yağmurlu mu diye bakacağız pencereden yahut da sabırsızlıkla bekleyeceğiz en son ajans haberlerini. Diyelim ki dövüşülmeye değer bir şeyler için, diyelim ki cephedeyiz. Daha orada ilk hücumda, daha o gün yüzü koyun kapaklanıp ölmek de mümkün. Tuhaf bir hınçla bileceğiz bunu. Fakat yine de çıldırasıya merak edeceğiz belki yıllarca sürecek olan savaşın sonunu. Diyelim ki hapisteyiz. Yaşımız da 50'ye yakın. Daha 18 sene olsun açılmasına demir kapının. Yine de dışarıyla birlikte yaşayacağız. İnsanları, hayvanları kavgası ve rüzgarıyla, yani duvarın ardındaki dışarıyla. Yani nasıl ve nerede olursak olalım hiç ölmeyecekmişiz gibi yaşanacak. Bu dünya soğuyacak. Yıldızların arasında bir yıldız, hem de en ufacıklarından. Mavi kadifede bir yaldız zerresi yani. Yani bu koskocaman dünyamız, bu dünya soğuyacak günün birinde. Hatta bir buz yağını yahut ölü bir bulut gibi de değil. Boş bir ceviz gibi yuvarlanacak zifiri karanlıkta uçsuz bucaksız. Şimdiden çekilecek acısı bunun, duyulacak mahzunluğu şimdiden, böylesine sevilecek bu dünya, yaşadım diyebilmek için. Nazım Hikmet, Nazım Hikmet tahmin edeceğiniz gibi birkaç seneye yayılan hapislik hayatı içerisinde yazmış. Bugüne kadar değişen hiçbir şey yok, zeytin dikeceğiz. Öyle çocuğa toruna kalır diye de değil, yaşadım diyebilmek için yapacağız bunu ama biz hep avcıların hikayelerini dinliyoruz, dikkat ettiniz mi? Biz hep muzaffer şanlı avcıların öykülerini dinliyoruz. İşte çifteye domdomu taktım, kaşlarının arasından patlattım, vurdum, yere serdim, devirdim hikayeleri dinliyoruz. Biz hiç tüfeği tutukluk yapmış, aslanla yüz yüze gelmiş, klik sesinden sonra aslanla yüz yüze gelmiş, kıçına topukları vura vura kaçıp da kahveye sığınan avcıların hikayelerini dinlemiyoruz. O aslanlar da hikayelerini bize anlatmıyor. Biz başarıya tapılan bir çağdayız. Evet, başarı her zaman çok makbul, çok güzel bir şeydi ama bu sefer bir başka, üstelik dolu da bahanelerimiz var. Başarıyla zehirlenmiş durumdayız. Bakın, başka bir Bertolt Brecht şiirini okuyayım size. Okumuş bir işçi soruyor şiir. Diyor ki, yedi kapılı tebaayı şehrini kuran kim? Kitaplar yalnız kralların adını yazıyor. Yoksa krallar mı taşıdı taşları? Bir de Babil varmış, boyuna yıkılan. Kim kurmuş Babil'i her seferinde? Altın şehir limanın hangi evinde oturmuş acaba yapı işçileri? Nereye gittiler dersiniz Çin Seddi bittikten sonra duvar işçileri? Yüce Roma'da zafer anıtı ne kadar çok. Kimlerdir acaba bu anıtları diken? Sezar kimleri yendi de kazandı bu zaferleri? Dillere destan olmuş koca Bizans'ta yok muydu saraylardan başka oturacak yer? Atlantis'te o masallar diyarında bile boğulurken insanlar uluyan denizde bir gece yarısı bağırıp imdat istemişler. kölelerinden. Genç İskender Hindistan'ı zapt etti. Bir başına mı? Sezar Galyalıları yendi. Bir aşçı da mı olsun yoktu yanında? İspanyalı Filip ağlamış derler batınca tekmil filosu. Ondan başkası ağlamadı mı? Kitapların her sayfasında bir zafer. Ama pişiren kim zafer aşını? Her 10 yılda bir büyük bir adam. Ödeyen kim faturayı? İşte bir sürü olay sana ve bir sürü soru. Başarı dediğimiz şey çoğunlukla ilginçtir ama başkalarının hayallerini gerçekleştirmek. Annemizin, babamızın, arkadaşlarımızın, sevgilimizin, işte örnek aldığımız insanların öğretilmiş ve öğrenilmiş başarılara mahkum olduğumuz bir dönemdeyiz. Kendinize samimiyetle sorun, başarı olarak kendinize çizdiğiniz yol ne kadar size ait bir yol, ne kadar başkasının izlerini takip ettiğiniz bir yol. İnanın küçücük bir başarı da olsa kendi çizdiğiniz yolda ulaştığınız nokta sizler için çok daha mutluluk, heves verici olacak. Ama bir yandan da unutmayalım, ciddi de bir ikiyüzlülük içerisindeyiz. Neye karşı? Başarıya karşı. Hepimiz başarılı olmak istiyoruz ama hepimizin içerisinde başarılı olmuş insanlara yönelik bir haset de var, değil mi? Hepimiz birisi olmak istiyoruz ama o kişiye yönelik en yakın kişiyle ilgili de 1000 tane teorimiz var. Tabii o bilmem ne yaptı da oldu, onun halasının oğlu bilmem kimmiş, bakanın oğluyla ihaleye girmiş dağılmış bilmem ne. Bir sürü komple teorimiz var, bir sürü bahanemiz var kendimizin başarısızlığına, onların başarılarına ait. Bu kolaycılık, bu tuzağa düşmeyelim. Bu çok tatlı bir kuytudur, çok tatlı bir limandır. Sizi ömür boyu korur ama sizi bir adım öteye götürmez. Ona buna hayıflanıp durursunuz. Balkonunda, köşesinde, ince belli bardağında çayını içip etrafa saydıran, kıllanan adam gibi bir yaşam yaşamanız söz konusu. Lütfen böyle heba etmeyelim yaşamı. Yani girişimci olmamız şart değil ama işini iyi yapan insan olalım. Ve bunun için çoğunlukla ihmal ettiğimiz, görmezden geldiğimiz enteresan da bir kaynağımız var. Bakın, dünyanın en zengin insanlarının listeleri yayınlanıyor, değil mi? Çeşitli vesilelerle. İşte ki ben onun dünyanın en zenginlerini temsil ettiğini de düşünmüyorum. Çünkü fonlar var, vakıflar var. Hani birçok kişi bunlar üzerinden servetlerini yönetiyor malum ama önemli değil. İşte bu listeye bakıyoruz, aşina isimler Bill Gates, Jeff Bezos, işte Warren Buffett bilmem ne, böyle giderek yani akrabalarımızdan, uzak akrabalarımızdan daha iyi bildiğimiz isimler haline geliyor bunlar, değil mi? Peki bunların ortak bir özelliği var, ona bakıyor muyuz? Yani mesela Warren Buffett'ın hangi hisse senetlerini portföylerine katmadığını biliyoruz. Bill Gates'in Microsoft'u nasıl bugünlere getirdiğini aşağı yukarı biliyoruz. Mark Zuckerberg ne etmiş, işte ne haytalıklarla bugünlere ulaşmış, hepsini gayet iyi biliyoruz ama hepsinin ortak bir yönünü unutuyoruz. Bu insanlar hayallerinizin ötesinde kitap okuyorlar, zaman harcıyorlar buna, büyük bir zaman ayırıyorlar. Bakın Warren Buffett kendi bütün röportajlarında fırsat bulduğunda tekrarladığı bir şey var. Zamanının %80'ini kitap okumaya harcıyor. %80. Warren Buffett dünyanın en büyük portföy yöneticilerinden birisi. Milyarlarca, 10 milyarlarca dolarla oynuyor. Warren Buffett'ın zamanının %80'inin parasal karşılığını düşünebiliyor musunuz? Kitaplar ne veriyor olabilir Warren Buffett'a? Bill Gates günlük kitap okumasını geçin, senede 2 hafta kendisine tatil veriyor sadece ve sadece kitap okumak için. Bill Gates'in 2 haftasının maliyetini hayal edebiliyor musunuz? Yani vakıf çalışmalarını hepsini bir kenara bırakalım. Böyle listeyi uzatıp gidebilirim. Hani Mark Zuckerberg'ün yıllık yayınladığı okuyacağım kitaplar listesini vesaire. Kitap nedir biliyor musunuz? Kitap bir zaman makinesidir. Sizi 100 yıl, 500 yıl, 1000 yıl geriye götürür. Sizi 1000 yıl ileriye götürür, geleceği gösterir size. Bugünü anlatır, yaşayamayacağınız yaşamları anlatır. Eşcinselleri, kadınları, erkekleri, fakirleri, zenginleri, işte teröristleri, siyasetçileri vesaire bir sürü kisveye sokar sizi. Size rakamlar verir, gerçekleri gösterir, yalanları gösterir, tarihi anlatır, geleceğe baktırır vesaire. Ve bütün bunları düşünün ki işte insanlar damıtır. Mesela İşte ne bileyim, biraz önceki örnekten gidelim. Acar Baltaş ömrünü verir, saçlarını ağartır. Bütün öğrendiklerini bir tane kitaba yazar, 20 liraya satar. 20 lira. Aşağıda bir tane Burger King menü alsak büyük seçim bile vermiyorlar ona. Değil mi? 2100 kaloriyle 10 dakikamızı mı harcayacağız? Bir işinde uzman adamın 40-50 yıllık kariyerini mi emeceğiz? Hayat böyle tercihlerle bezeli işte. Yani dünyanın en zehir zemberek zihinleri bütün hayatındaki en lezzetli şeyleri bir konsantre haline getirip bize 20-30 liraya sunuyor. Kimi zaman bunları sitelerinde yazıyor ve bizler kendimize bahaneler buluyoruz değil mi? Bilmem kime ulaşamıyoruz, bilmem ne bilgisi bizde yok, falanı yok, filanı yok. Acı gelebilir, kabullenmesi zor gelebilir ama mesele bu kadar çok yapacak şey varken, yani bunca dizi, Instagram'da bunca DM'den yürüyecek aday, efendim Tinder'da bunca seçenek, Facebook'ta bunca video, YouTube'da bunca bilmem ne, Netflix'te bu kadar dizi varken onları bir durdurup kendimizi beslemeye adamak. Hiçbir zaman kendinizi bu kadar düşük maliyetle donatabileceğiniz bir döneminiz olmamıştı. Hiçbir kuşak, sizden önceki hiç kimse ne böyle salonlar ne sahnede böyle sözler dinleme fırsatına sahip olmuştu. Hiçbirisinin bu kadar kitapçısı yoktu, hiçbirinin interneti yoktu ve bize bugünü sağladılar, bugünü inşa ettiler. Siz biraz önce bahsettiğimiz, işte Evrim Hanım'ın bahsettiği borçlu olduğunuz, pardon Acar Bey'in de bahsettiği borçlu olduğunuz o bir sonraki kuşağa ne hazırlayacaksınız? Bunları düşünmeniz lazım içten içe. Tek sorunumuz sabır ve emek. Bakın internet dünyanın en büyük buluşu. Ben de çok erken dönemlerinden beri içindeyim ve büyük bir iştahla besleniyorum. Ve böyle bir devirde insanların nasıl olup da böyle bir şeyin içerisinden nasibini alamadığını düşünüyorum. Sadece kendimden bir örnek vereyim. Hayıflanma adına değil ama kabullenme adına. Benim bir sitem var dünyahalleri.com adresinde. Günde 3-4 saatimi ayırıyorum içini anlamlı bir şeylerle doldurabilmek için. Derdim de o günün en anlamlı, en fikir verecek, en böyle anlam yaratacak, işte ilham verecek şeylerini toparlamak. Ve bunu bedavaya sunuyorum ve bunu bedavaya sunabilmek için kendim günde 3-4 saatimi harcıyorum. Artı 3 tane de eleman buldum, onların maaşlarını, SGK'larını veriyorum. Bir sponsorum vardı, epeydir yok. Kendi cebimden böyle sahnelere çıkıp para kazanıp onlara maaş yetiştiriyorum ve insanlara bedava sunuyorum. Bir hayrı dokunur, belki birileri ondan ilham alır diye. 20-30 bin kişi okuyor günde. 80 milyonluk bir ülkede yarısı internet kullanıyor, yarısı genç, yarısı işsiz, yarısı umutsuz. Ama mesela bir bedava bir şey var, 30 bin. Ama ben bir slime'ı burnumdan sokup kulağımdan çıkartmaya çalışsam, belki ben bile 200 bin izlenirim, değil mi baktığımızda? Peki bu paradoksu nasıl açıklayacağız? Bunlar biziz işte, hepimiziz. Televizyonda izlediklerimiz, vakit harcadıklarımız, hani bahsediliyor ya, ne isterseniz, ne ararsanız onu bulursunuz diye. Gerçekten de öyle bir şey baktığımızda. Şimdi günün sonunda bu sonsuz mesaj bombardımanı içerisinde tekrara düşmemek için sizlere sadece bir anekdotla veda edeceğim. Arkamda görmüş olduğunuz bir fil ayağı. Uzak doğuya giderseniz çok görürsünüz, özellikle Hindistan'a çok yaygındırlar. Ama bir turistik eğlence açısından. Ayaklarında zincirler vardır. Burada abartılmış bir örneği var. İncecik zincirlerdir aslında. Ve o zincirlerle sahipleri onları çekiştirir, istediğini yaptırır falan. Ve gözünüzle görme imkanınız oldu mu, dünya gözüyle, yani hani derler ya kanlı canlı. Fil gerçekten çok büyük, çok heybetli. Ve belgesellerden takip ettiğim kadarıyla çok zeki, hafızası da çok kuvvetli hayvanlar. Kendilerine yapılanları unutmuyorlar. Çok kıvrak zekalılar vesaire. Ve gördüğünüzde ister istemez benim gibi böyle bir merak makinasıysanız hele, sormak geliyor içinizden ve soruyorsunuz sahibine, eğitmenine, ya bu incecik zincir, bu koskocaman fili nasıl zapt ediyor diye. O zaman işin aslını anlatıyorlar. O zinciri daha yavruyken küçücük ayaklarıyla, güçsüz bedenleriyle bağlıyor eğitmenleri. Ve onu başlıyorlar o bağla birlikte eğitmeye. Tabii ki o hayvan her aklı çalışan canlı gibi o kendisini zapt eden zinciri kopartmak için elinden gelen bütün çabayı sağlıyor, veriyor. Ama ne oluyor? O zinciri kopartamıyor. O incecik zincir o küçücük ayak için dünyanın en ağır prangasına dönüşmüş durumda. Yapıyor yapıyor, bakıyor ki öyle yapınca ayağı yara oluyor, kanıyor, nasır tutuyor, daha fazla can çekişiyor. Artık ayağını kurtarmaya çalışmayı bırakıyor. Ve ne zamanki devasa boyutlara geliyor, hala onun için incecik bir pamuk ipliğine dönüşen zincire dönüşüyor ama hiçbir zaman tekrar onu kopartmaya çalışmıyor. Çünkü o artık çaresizliği öğrenmiş bir canlı. İşte hayatın birazcık özeni bu. Hepinizin eminim kendinize dair, geldiğiniz noktaya dair birçok bahaneniz, geleceğe dair birçok hayaliniz vardır. Terazinin kefesinin hangi tarafını doldurduğunuza iyi bakın. Hepimizin zihninde oradan buradan beslenen zincirler var. Hepsini kopartmaya çalışın. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.